Ayrım 12. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal, sayfa 170. 14. Her şey Topal'ın istediğince gelişip gidiyordu. Kantarcı yıllar yılı olduğunca sabahın çok erken saatlerinde fabrikaya geliyor, fabrika işlerinde bir ayaklı, bir canlı makine gibi gezip dolaşırken vara yuva bağırıp çağırıyor, bitmez tükenmez pamuk, üstüpü, ıskarta, pamuk balyaları tartıp teslim ediyor. Bütün bunlardan başka da Topal'ın istediği yerlere istediği miktarlarda üstüpü, ıskarta pamukları gönderiyordu. Bu üstüpü ıskarta pamuklar hemen paraya çevrilip Topal'ın bankadaki cari hesabında yatıyordu ama son zamanlarda Nedim Ağa'nın sebze komisyonculuğu yerine pamuk tüccarlığını tavsiye etmesi üzerine kantarcı eliyle satış edilen hırsızlama ıskarta pamuk üstüpü avantaları değerini yitirivermişti. Onun komisyonculuğu yapmaktan maksadı az bir sermaye ile para kazanmak, kazandığı paralarla da işi pamuk tüccarlığına dökmekti. Ağa ona pamuk tüccarlığı için gereken parayı vereceğine göre ne lüzum vardı genel müdür gibi kurt mu kurt birinin kurnaz bakışları önünde tehlikeli perendeler atmaya. Bir gün kantarcıyı kenara çekti. Bu işlere paydos artık Mustafa dedi. Kantarcı anlamadı. Hangi işlere Nuri Bey? Şu işte üstüpü ıskarta pamuk avantalarına. Kantarcı şaştı. Niye? Yeter, sebze komisyonculuğu için gerekli parayı kazandık. Kantarcı sevinçten çılgına döndü. Demek kazandık. İlk baharda başlıyor muyuz? Topal ciddice. Sen değil ben başlıyorum dedi. Ben? Seni fabrikadan ayrılmaman lazım. İşe ortaksın, hisseni alacaksın. Kantarcının kafasına şimşek çaktı. Bu daha güzeldi be. Varsın herif işi ondan ayrı, onunla ilgisizmiş gibi çevire dursun. Kendisi fabrikadaki işinde kalır. Topal'dan da gizleyerek avantaya devam eder. Bundan böyle çaldıklarının parasını bankaya kendi hesabına yatırırdı. Tamam dedi. Bu daha uygun. Ben gene işimde çalışırsın. Topal'ın fabrikadan ayrıldığını, Nedim Ağa'nın ona dışarıda bir ardiye tuttuğunu işitmişti. Seviniyordu. Çünkü Topal, ağayı kafese soktum, ardiyemizi tutturdum. İlk baharda sebze komisyonculuğumuzu burada yapacağız demiş. Eklemekten de çekinmemişti. Kimseye sızdırma, ağa bir kadını deli gibi aşık. Bırak öyle olsun. Ardiyeyi bana bu yüzden tuttu. Çünkü kadın ardiyenin üstünde oturuyor. Kantarcı hayatından memnundu. Iskarta pamuk, üstüpleri satarak paralarını bankaya yatırmaya başlamış. Bu ise Topal'a karşı duyduğu minneti artırmıştı. Nasıl artırmasın ki? Topal gözlerinin bağını çözmese, daha doğrusu gözlerindeki bağı düşürmese, bankada cari hesabı olmak şöyle dursun, it uyuz, o gicimik, bir lokma bir hırka dolaşıp duracaktı. İlk hatayı karısına mantoluk yeni bir kumaş almakla yaptı. Akşam kumaşı karısına götürdüğü zaman kadın şüpheyle sordu. Bunu bana sen mi aldın? Göğsünü gere gere elbette ben dedi. Kadın yaklaştı, ağzı rakı kokuyordu. Gene içtin değil mi? Ah ben o Topal'a ne diyeyim ki ne olsun. Ulan sen nereden para bulup da içiyorsun? Kantarcı ciddileşti. Sana ne? Kadının iki yakasına sarıldı. Cevap ver, parayı nereden bulup içiyorsun? Bana mantolu kumaşı hangi parayla aldın? Yarın bunun dikiş parası lazım olacak. Mantoyla bitmez, ayakkabı ister. Bunu nereden alacaksın ha? Cevap ver. Kısa kesmek istedi. Bir kadın erkeğin her işine karışmamalı. Kadın kolay kolay kısa kestireceklerden değildi. Sımsıkı kavradığı yakaları bırakmak şöyle dursun, sarsarak sorusunu tekrarladı. Ben senden erkeğim. Söyle nereden aldın? Bırak yakamı be. Bir silkin işte yakalarını kadının elinden kurtardım. Nereden aldımsa aldım. Kadın sendeledi, serili yer yatağına yuvarlandı. Deliye dönmüştü birden. Vay anasını, demek yıllar yılı Allah'ın aptalı, uyuşuğu, elinden iş gelmezdi olarak tanıdığı bu adam bile eline 3-5 kuruş geçince aslan kesilivermiş, üzerine titrediği karısını bir silkeli işte, peki dedi. Unutma bunu. Kantarcı üstüne yürüdü. Ne demek istiyorsun? Beni benden mi edeceksin? Beni tehdit mi ediyorsun? Adam adam kumaş alıp getirdik sana işte. Parasını nereden aldımsa aldım. Üstüne vazife mi senin? Soyunup vurdu kafayı, hemen de horlamaya başladı. Şehnaz adam akıllı pirelenmişti. Kendi ötede dolaşıp dururken bu da sakın kendi alemide dalavereler çevirmesindi. Gecenin bir saatinde adamın ceket pantolon ceplerini araştırdı. Şaşılacak şey, cebinde bozuk 3-5 liradan başkası bulunmayan adamın pantolon cebinde mendile sarılı, yani gizlenmek istenilmiş 5'lik onlukların küçük bir demeti. Ertesi gün Topal'a koştu, durumu anlatınca Topal kaç vakittir düşünüp durduğu şeylerin doğruluğuna kanaat getirerek kadın başından sağmak için canım dedi, herifin üstüne ne düşüyorsun? Ortağım değil mi? Ben verdim. Niye bana söylemedin? Ne bileyim ben, aklıma gelmedi. O niye benden saklıyor senden aldığını? Kim bilir, işine öyle gelmiştir. Topal bu meseleyi günlerce ölçtü biçti, kantarcının hala fabrikanın üstüpü ıskarta pamuk çalıp sattığını aklı yatmıştı. Topal artık yeter, lüzum kalmadı demişti ama demek adam haramın tadına varmış, bu işe devam ediyordu ki çok tehlikeli bir şeydi. Tehlikeliydi çünkü genel müdür kurdun kurdu, şeytanın şeytanıydı. Onun da boş durmadığını, fabrika dokuması, bez satışlarıyla iplik satışlarında çok gizli ve çok karlı işler çevirdiğini işitmişti. Onunla şimdilik uğraşmayacaktı. Pamuk tüccarlığından umduğunu vurur da zengin olursa hiç uğraşmayacaktı ya, gerekirse püf noktası elinde olsun diye dalgasını bilmek isterdi. Önemli olan kantarcıydı şimdilik. Heyecanlı bir sevinç içinde geniş ardiyede köşeden köşeye dolaşırken düşünüyordu. Ulan aptal, ulan hırt, ben sana bu işe paydos dediğimse bir sebebi vardı. Sen tuttun, benden habersiz işe devam ediyorsun. Peki ama genel müdür yarın yılbaşı ham maddeleriyle mamul maddeyi karşılaştırır, aradaki fireden başka büyük açık olduğunu görür de aklını buna takar, takip ederse, seni yakalarsa sonra ne halt edersin lan? O günden sonra kantarcıyı takip etti. Çok geçmeden kime, nereye, nasıl sattığını öğrendikten başka herif fabrikanın işlenmemiş pamuklarını bile satıyordu ki satış edilen yer yakınında genel müdürün adamını da görünce etekleri tutuştu. Tamam, genel müdür işe el koymuştu. Genel müdür koca burnunu bu işe soktuysa ne yapar yapar yakalar. Kantarcıyı yakalamakla da kalmaz, er geç işe o da karışırdı. Hiç vakit geçirmeden telefona sarıldı. Alo, genel müdür odasında çeşitli ham madde ve üretim ürünlerinin çeşitli defterlerini incelemekle meşguldü. Kulaklığı aldı. Buyurun. Birden dikkat kesildi. Nedim Ağa'yı, Nedim Ağa'dan çok kendisini seven ve sayan bir dost, kantarcının fabrikadan yapmakta olduğu hırsızlık üzerinde bilgi veriyordu. Genel müdür zaten öğrenmişti bunu. Peki ama kimdi bu dost? Efendim çok teşekkür ederim ama kimsiniz, zatıhaliniz? Karşıdaki ses kibarca özür diledi, kimliğini açıklamak da sakıncalıydı. Ama bilsinler ki fabrikada böyle bir hırsızlık işlenmektedir. Telefon kapandı. Genel müdür hemen kalktı, Nedim Ağa'nın odasına gitti. Maksadı ona da bu çok samimi dostun telefon edip durumu bildirip bildirmediğini öğrenmekti. Tam zamanında gelmişti. Nitekim Nedim Ağa'nın telefonu da çalmaya başlamıştı. Genel müdür masa önünde merakla kaldı. Ağa kulaklığı aldı. Alo. Kulaklıktaki ses genel müdürü olduğunca Nedim Ağa'ya da gerekli yağcılığı yaptıktan sonra durumu olanca çıplaklığıyla anlatmış, Nedim Ağa'nın gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Ya dedi. Sonra bin bir teşekkürle genel müdür gibi bu dostun kim olduğunu öğrenmeye lüzum görmeden telefonu kapadı, masasında öfkeyle ayağa kalktı. Vay namussuz, vay süssüz, vay hırsız köpek vay. Genel müdür hiçbir başlangıca lüzum görmeden ne yapmak niyetindesiniz diye sordu. Nedim Ağa ona da kızdı. Neyi ne yapmak niyetindeyim? Neden haberdarsın da soruyorsun? Genel müdür gayet ciddi, buz gibi bağırma dedi. Senin neden haberin varsa benim de var. Nedir haberinin olduğu? Kantarcı değil mi? Ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Bana telefonla bildirdiler. Bana da bildirmişlerdi. Bırak şimdi bunu. Cevap ver. Ne yapmak niyetindesin? Zile basacaktı. Genel müdür elini tuttu. Ortalığı patırtıya verme. Ne yapmak istediğini söyle de ona göre hareket edelim. Nedim Ağa hala deli gibiydi. Ekmek verdiği birinin bu süssüzlüğünü müthiş içerlemişti. Ne yapacağım? Hiç. Çağırtacağım, ağzını burnunu dağıtacağım, ondan sonra da polise. Genel müdürün gene kocaman eli havaya kalktı. Olmaz böyle şey. Niçin? Polise ne hakla teslim edeceksin? Ettin, polis kanunundan ne yapacak? Ortada bir suçüstü, bir delil, bir emare olmalı ki polis harekete geçebilsin. Aksi halde Nedim Ağa kendine gelmişti. Her ne kadar avukat filan değilse de yıllar yılı bu işlerde pişmişti. Peki ne yapalım? Sen duymamış ol, bana bırak. İyi ya. Zaten böyle şeylerle uğraşacak vakti de yoktu. Onun vaktini, kafasını, gönlünü, her şeyini doldurmuş bir Şehnaz vardı. Gün günden artan bir sevgiyle bağlanıyordu bu kadına. Bu kadının öl dediği yerde ölebilir, kal dediği yerde kalabilirdi. Kadın her şeyi yaptırabileceği halde hiç oralı olmuyor, en azından karını boşa beni al bile demiyordu. En biri şu konakta, içinin döşenmesinden ona hediye olarak aldığı bileziklere, küpe, kolyelere varıncaya kadar hiçbir şey istememişti ondan. Ne aldıysa kendi almıştı, isteyerek, seve seve. Kadının bundan daha namuslusu, daha efendisi olur muydu? Kim ne derse desin, soy azmıyordu ve selam. Genel müdüre gelince hiç acelesi yoktu. Antenlerini germiş, çevreden gelen sesi topluyor, değerlendiriyordu. Evet, üstüpü ve ıskarta pamuklardan başka fabrikanın kendi iplik ve bezler için satın aldığı pamuklar da adam akıllı eksiliyordu. Ötekiler haydi neyse, pamukları ne diye çalardı bu hayvan? Aklına ilk önce Topal Nuri gelmişti. Gerçi kantarcıyla kanlı kinliydiler, birbirlerini hiç sevmezlerdi ama Topal'ın fabrikadan ayrılışı, eski Ermeni mahallesinden birindeki bir konağın altındaki adliyeyi kiralayışı, oraya yazıhane kuruşu, daha sonraları Nedim Ağa'nın da oraya sık sık gidişini öğrenmişti. Ona neydi? Nedim Ağa böyle istemişse böyle olurdu. Topal'ın herhangi bir ilgisini bulamadı. Bu sefer tuttu, yakınlarından birini Kantarcı'nın evine gözcü koydu. Çok geçmeden gelen haberler önemliydi. Kantarcı'nın karısı haftanın belirli gün ve saatlerinde evden çıkıyor, Topal'ın ardiyesine geliyordu. Mim koydu. Böyle günlerden bir gün aynı saatlerde Nedim Ağa'nın da fabrikaya gelmediği ya da gelse bile çabucak kalkıp gittiğini tespit etti. Çok geçmeden haberler üstüne yağmaya başlamıştı. O saatlerde Nedim Ağa Topal'ın ardiyesine geldiği gibi Kantarcı'nın karısı da geliyordu. Bütün bunlar da şaşırtmadı genel müdürü. Olabilirdi. Kantarcı'nın karısını tanımıyordu ama güzel kadındı demek. Nedim Ağa da kadını belki de Topal yoluyla elde etmişti. Topal'ı, Topal'ın ardiyesini perde olarak kullanıyordu. Daha açıkçası Nedim Ağa, karısı, çocukları, çevresi dolayısıyla bu münasebeti perdelemek istemiş, perde olarak da Topal'ı kullanmıştı. Etli kocaman elinin bir hareketiyle bana ne demek istedi. Eşek herifin en tabii hakkı ama hayvan, görgüsüz, cahil. Milyonların üstünde oturuyor, yine de eline yüzüne bulaştıracak neredeyse. Sanki çok mühim. Topal'ı perde, maske gibi kullanıyor. O dürdünün çıkarı ne olabilir bunda? Kuru kuruya çöp çatanlık mı? Yoksa var mı bir çıkarı? Kendi kendine göz kırptı. Varsa ne? Fabrikada çalışırken de Nedim'in yakını, hatta sır katibiydi. Şimdi Nedim'i büsbütün avucunun içine alır artık. Belki de aldı. Yoksa Nedim onu pamuk tüccarı mı yapacak? Kafasında birden bu ihtimal ve Topal kuvvetle canlandı. Ortadan kısa boylu, geniş omuzlu, kocaman elli, güçlü bir adam. Kadınla söz birliği etmediklerini malum. Böyleyse çıp sevdi Nedim, kadının zoruyla Topal'a sermaye bile verir. O zaman başlarlar pamuk tüccarlığına. Nedim Ağa arkası olduktan sonra Topal çarçabuk toparlanır, çok geçmeden de piyasanın en kuvvetli tüccarlar arasında giriverir. Elleri masanın üzerinde, kafasında Topal Nuri düşünüyordu. 10 yıl içinde, çok değil 10 yıl içinde pekala o da büyük bir tüccar olur çıkardı. Neden olmasın? Adamın gözleri yuvalarında fıldır fıldırdı. Üstelik zincirlerini kırmak üzere bir dev ya da bentlerini yıktı yıkacak azgın bir su. Zekiydi herif, hem de çok zeki. Çukurova topraklarına ayaklarının çarığıyla gelip çok geçmeden milyonların üzerine çöreklenenlerden biri olabilirdi belki de. Bir anda bütün bunlar kafasından hızla geçtiyse de üzerinde durmadı. Nedim Ağa onun arka olduğuna göre bir de yaptığı inceleme sonucundan anlamıştı ki Topal pamuk çalma içinde Kantarcı ile el birliği halinde değildi. Durumu Nedim Ağa'da öğrendiğine göre üzerinde fazla durmamalı, ilgili makamlara işi aksettirmeliydi. Gerektiği biçimde aksettirdi. Bütün bunlardan habersiz Kantarcı sabahın erken saatlerinde fabrikadaki işinin başına geliyor, bütün gün her zamanki gibi koş oraya, koş buraya, bu arada üstüpü, ıskarta pamuk, hatta fabrikaca işlemek için satın alınmış pamukları Topal'dan öğrendiği yollarla dışarı çıkartıp teslim etmekte olduğu kapkaççı tüccarlara yolluyor, paralı çokluk bankadaki hesabına yatırıp gerekli kısmını yanına aldıktan sonra tutuyordu. Kebapçı Şavut'un yolunu. Topal'dan öğrendiği yollarla dışarı çıkartıp teslim etmekte olduğu kapkaççı tüccarlara yolluyor, paraları çokluk bankadaki hesabına yatırıp gerekli kısmını yanına aldıktan sonra tutuyordu kebapçı Şavut'un yolunu. İçki, bol yemek, artık eski hımbıllıktan kurtulduğuna inanmanın rahatlığı kilo almaya başlamıştı. Cebi bankadaki cari hesabı para doluydu. İlkbaharda da Topal sebze komisyonculuğu işine başlayacak, oradan da gelecekti. Oh, daha ne istiyordu? Fakat kim ne derse desin şu Topal çok iyi insandı. Onun sayesinde ulaşmıştı bugünkü durumuna. Bunca yıl eşekler gibi sağa koş sola koş. Bir gün hiç beklemediği anda suçüstü yakalandı. Malı sattığı kalın siyah kaşlı adamın yanındaki kantarcı tam zamanında kantarının başından fırlamış, seni kanun namına tevkif ediyorum demişti. Şaşırmıştı kantarcı Mustafa. Beni mi? Niçin? Hakkınızda ihbar var. Buyurun müdüriyete kadar gidelim. Hesapta bu yoktu işte. Kantarcı titreyerek memurların önüne düştü. Müdüriyete geldiği zaman Nedim Ağa'yı, genel müdürü, malları kapıdan çıkaran arabacıyı, malları teslim ettiği kalın kaşlı adamın ortağını orada buldu. Bacakları titriyordu. Gereken sorgusu sırasında baygınlıklar geçirerek her şeyi birer birer itiraf etti. Yalnız Topal'la olan işbirliğinden söz açmadı. Sorular zaten fabrikaca satın alınan pamukların usulsüzce dışarı çıkarılıp satılmasıydı. Daha önceki üstüpü, ıskarta pamuk, boş teneke satışları söz konusu edilmemişti. Ertesi günkü gazeteler memleketin en ünlü fabrikasından yapılan hırsızlığı ballandıra ballandıra yazmışlardı ki Topal soluğu kesilerek okudu ve ferahladı. Kantarcı birlikte yaptıkları hırsızlıktan söz açmamıştı neyse. Açsa bile hiç önemi yoktu Topal için. Kantarcı'nın hırsızlığını genel müdüre Nedim Ağa'ya bildirmeden önce işin hukuki yönünü çok incelemişti. onu karıştırsa bile ispatlamaya yarayacak hiçbir delil yoktu elinde. Kantarcının kovuşturması çabucak sonuçlandırılmış, ceza ve tevkif evine yollanmıştı. Bu arada bankadaki paralarıyla üzerindekileri el konmuş, evi inceden inceye aranmıştı. Nedim Ağa ancak bundan sonra Şehnaz'ın kantarcının karısı olduğunu anlamıştı ki Topal'ın yakasına yapışmış, ulan demişti, bunu benden ne diye sakladın? Topal minareyi çalmadan kılıfını hazırladığı için bu işe Ağa'dan çok daha şaşmış görünerek, ben biliyor muydum ki Ağa cevabını vermişti. Kantarcının nerede oturduğundan bile haberim yoktu. Evet, her sabah kapısının önünü süpüren bir kadın bakıp bakıp gülümsüyordu ama kantarcının karısı olduğunu nereden bilebilirdim? Bilsem yanaşır mıydım? Biliyorsun, birbirimizin ardından kuyu kazıp duruyorduk. Kaldı ki herife müstahak, böyle hırsız, böyle yediği çanağı sıçan bir düzünün karısına el atılmaz da ne yapılır? Nedim Ağa üzerinde durmadı. Seviyordu karıyı. Değil kantarcının, isterse Kibriya'nın karısı olsundu. Hem bundan sonra artık ortadaydı kadın. Mesele eskiyip örtbas oluncaya kadar evinden dışarı çıkmaz. Bu arada kocasının haysiyet kırıcı suçu dolayısıyla ondan ayrılma isteğinde bulunur, boşanırdı. Bütün gizli, karanlık işlerde olduğu gibi gene Topal'ın el altından yol göstermesiyle Şehnaz mahkemeye başvurarak kocasından ayrılma isteğinde bulundu. Dilekçeyi Topal yazdırmıştı. Avukatı Topal tutmuş, gerekli paraları Topal harcamıştı Nedim Ağa'nın kesesinden. İşler iyice mayne olup kantarcınınki gibi, hatta ondan da önemli yığınlı olay gazete sütunlarını doldurarak kantarcıyı unutturduğu günlerden bir gün cezaevine gitti. Görüşme günüydü. Herkes gibi o da 3-5 paket sigarayla kantarcıyı yoklayacaktı. Fakat tel örgünün orası çok kalabalıktı. Görüşmeye imkan yoktu. Müdüre çıktı. İri yarı müdürü yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra kantarcıyla özel olarak görüşmek istediğini söyledi. Müdür, niçin özel olarak dedi. Çünkü efendim, ben deniz eski bir arkadaşıyım. İşittiğime göre karısı da bu kara gününde ondan ayrılmak için müracaat etmiş. Peki ama beyefendi, hep insanız. Herkes onu terk etti. Karısından başkaca da ziyaretine gelip 5 kuruşçuk olsun yardımda bulunacak kimsesi yok. Evet, biliyorum, işlediği suç Cenab-ı Allah'ın yanında da kul önünde de hem çok günah hem de ayıp. Fakat nihayet bu da insan, bu da can taşıyor. Can taşıyan bir mahlukun hapishane köşelerinde ısrar çekmesine yüksek ve tertemiz vicdanınız elbette razı olmaz. Ceza ve tevkif evi müdürü tava gelivermişti. İşte böyle olurdu kara gün dostu. Bravo, aşk olsundu. Kantarcıyı hemen çağırttı. Kantarcı gelinceye kadar da bu gerçekten dürüst, vicdanlı yurttaşa çay veya kahve içip içmeyeceğini sordu. Topal avcuyla çenesini sıvazlayıp Allah dedikten sonra anlamamış gibi efendim dedi. Odacı da gelmişti zaten. Müdür, çay, kahve, bir şey emretmez misiniz? Topal memnun. Ne zahmet dedi. Ne zahmet beyefendiciğim. Müdürün ısrarı üzerine orta şekerli bir kahve dedi. Kantarcı getirildiği zaman Topal'ı gene bir elinde kahve fincanı, parmaklarının arasında sigara, fosur fosur sigara, kahve içer bularak Nedim Ağa'nın odasındaki günleri hatırladıysa da hemencecik unuttu. O anıları hatırlamamalıydı. İşte nihayet gelmiş, ona sigara bile getirmişti. Karısı, en yakını karısı bile boşanmak için mahkemeye başvurmuşken bu Nuri Bey onu unutmamıştı. İnsan dediğim böyle olurdu işte. Gözlerinden sızan yaşlar kara suratına aşağılara inerek ağlıyor, dert yanıyordu. Muhakemen bitmedi daha Nuri Bey. Acelesi neymiş? Demek ki kadın bugünü bekliyormuş. Ne için çaldım? Onun için değil mi? Onu daha iyi yaşatmak için değil mi? Topal uzun uzun dinledikten sonra dedi, kadın en iyisini boynu altında kalsın. Sonra bir sır vericisini ekledi. Böyle olduğu daha iyi. Kantarcı şüphelendi. Neden? Nedenini niçinini sorma. Benim de bana göre bir bildiğim var. İnsanlık hali. Herkesin başından böyle kazalar geçer. Fakat namus, insan bu dünyada namus için yaşar. Namus. Ceza ve tevkif evi müdürü odanın içinde ağır ağır dolaşıyor. Böylesine güler yüzlü, sözü sohbeti yerine bir insanla tanışmış olmaktan zevk duyuyordu. Çünkü bu zamanda kime canım demişse mutlaka canın çıksın karşılığını almıştı. Buysa basit bir fabrika katibini herkesin el çektiği en yalnız, en teselliye muhtaç zamanında hiçbir mecburiyet yokken gelip aramıştı. İnsanlık buydu işte. Yanlarına yaklaştı kantarcıya. Beyefendi çok doğru söylüyorlar dedi. Dürüst bir kadın kocasını değil böyle bundan çok daha felaketli gününde terk etmez. Topal'a döndü. Doğru değil mi beyefendi? Topal bütün kalbiyle böyle düşünüyordu. Ne demek efendim, ne demek? Onun için diyorum ki lanet olsun de, ayrıl ve hemen unut onu. Unutmak. Kantarcı için böylesine kara, kapkara bir felaket içinde Şehnaz'ı unutmaya imkan mı vardı? Ama çaresiz unutacak, unutmaya çalışacaktı. Kanun bu hakkı tanıyordu. Kocasının herhangi bir şerefsizliği, iffetsizliği karşısında kadının ayrılma isteği yerine getirilirdi. Gözlerinden ılık ılık, tuzlu tuzlu akan yaşlarla sordu. Belki bilmezsin Nuri Bey. Sen benim çok yakınımsın. Onu nasıl sevdiğimi anlatamam. Şehnaz benim her şeyimdi. Güneş şimdi ayımdı. Topal'ın ellerini avuçları içine aldı. Yalvarırım sana. Bize git, onu gör. Onsuz yaşayamayacağımı, veremeyeceğimi söyle. Allah rızası için vazgeçsin ayrılmaktan. Yalvarıyorum. Haftada bir, tek bir sefer gelsin. Tel örgü ardından görmeye razıyım. Söyle ayrılmasın. Beni buralarda yapayalnız bırakmasın. Topal'ın ellerini yaşlı gözleriyle kapandı. Çocuk gibi ağlıyor, hıçkırıyordu. Topal Ceza ve Tevkif Evi müdürüne baktı. O da sarsılmıştı. Koskocaman bir erkeğin hıçkırarak ağlaması karşısında. Topal başını salladı. Sonra da kadın dedi. Ah müdür bey, kadının nasıl bir melun olduğunu elbette bilirsiniz. Cennet-i Ala'dan Adem babamızın kovulmasına sebep o değil mi? Sonra kalktı, kantarcıya söz verdi. Mustafa, senin hatırın, gül hatırın için gidip aileni göreceğim. Ve dilimin döndüğü kadar yalvaracağım senin için. Vazgeçirmeye çalışacağım. Şayet göğsünde kalp taşıyorsa, vicdandan nasibi varsa imana gelir, davasından vazgeçer, yoksa ben ne yapayım? Müdüre döndü. Doğru mu, eğri mi müdür bey? Doğru dedi müdür, çok doğru. Ben şahsen kadınlara kıymet vermem. Prensip meselesi. Fakat seninle olan eski dostluğumuz yüzü suyu hürmetine gidip yalvaracağım. Kantarcının umutsuzluktan donuklaşmış kara gözlerinde aydınlık bir pırıltı başladı. Nuri Bey isterse yapardı ki söz vermişti, mutlaka yapardı. Müdür de tanıklı işte. Ellerini sıkıp gardiyanın önüne düştü, gitti. Yalnız kaldıkları zaman Topal müdüre yavaşça kadının davasından vazgeçeceğini hiç sanmam dedi. Niçin? Kadın düşman başına, başkasıyla alakalı. Kimle? Sizden laf çıkmaz, benim ortakla. Kim sizin ortak? Nedim Ağa, fabrikatör Nedim Ağa yok mu? Müdür yumruk yemişçesine sartıldı. Fabrikatör Nedim Ağa sizin ortağınız demek. Yeni bir sigara yaktıktan sonra bundan böyle yapacakları pamuk ticaretini anlattı. Hem hemşeriydiler hem de ortak. Bu aptalın karısı yeni değil, yıllardan beri metreslik yapıyordu adama. Bu da fırsat olmuştu. Ağa böyle istiyordu, hiç ağanın isteğini reddedip müdür göz kırptı. Yoksa bu suç üstünü ağa mı tertipledi? Aman efendim, koskoca ağanın böyle küçüklüklere tenezzül edeceğini ihtimal verir misiniz? Herif ta benim zamanında bile çalardı. Nihayet o halde yaptığını çekiyor. Hiç şüpheniz olmasın. Cenab-ı Allah'a inanmayan kafir. Ben onu bunu bilmem. Doğruluktan şaşmayacaksınız. Şaştınız mı? Rabbül Alemin cezasını verir. Kim derse ki ceza öte dünyaya kalır, yalan. İyilik veya kötülüklerimizin cezasını bu dünyada çekeceğiz vesselam. Ben onu bunu bilmem. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir. Öyle değil mi efendim? Müdür için önemli değildi kadının koskoca bir ağaya ya da herhangi bir çusta metreslik etmesi. Burası Ceza ve Tevkif Evi'ydi. Her gün neler de neler geliyordu. Topal olanca kibarlığıyla müdüre veda edip ardiyeye geldi. Nedim Ağa'yı onu bekler buldu. Yukarı çıktılar. Kadın ne de olsa kocası, gelmişi geçmişi vardı. Bu bakımdan usulcacık sordu. Gittin mi? Kadına sözde acıyarak baktı. Gittim dedi. Konuştun mu? Konuştum. Boşanma işine ne diyor? Topal Nedim Ağa'ya baktı, sonra kadına döndü. Sen bize buzdolabından iki lokma bir şeyle iki kadeh rakı çıkar getir. Aptal. Boşanma işine ne diyormuş? Ne diyecek? Herif oralı bile değil. Bir de yırtıklaşmış ki. Kadın istenenleri pırıl pırıl bir tepsiye koyup getirdi. Nedim Ağa gözlerini ona dikmişti. Buzdolabına gidişi, dolabın kapağını açışı, istenenleri çıkarıp tepsiye dizişi. Tepsiyi küçük sigara masalarından birinin üzerine ortalarına koyduktan sonra ağa bileğini tuttu. Düşünme dedi. Bundan sonra sen benimsin. Benim malım, canım, canımın içisin. Anladın mı? Dizini oturttu. Gülüm, elmasım, pırlantam benim. Topal ellerini birbirine sürüştürerek o kadar dedi. Bulmuşsun ağamız gibisini. Ye iç, hizmetini gör, Allah'ına şükret. 12. ayrımın sonu. Sayfa 185.